Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 3 Ocak 2019 Cuma, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Çok önemli bir gelişme dün sabaha karşı gerçekleşti. Ben de çok geç uyudum bu durumda haberleri takip etmek için. Dün Bağdat Havaalanı'nda bir takım saldırı haberleri sabaha karşı 2-3 sıralarında geldi ve sonunda da İran'ın devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürüldüğü haberi düştü. Pentagon doğruladı. Trump'ın geçtiğimiz günlerde açıklamaları vardı. Trump Amerikan bayraklı bir tweet attı. İran'dan tepkiler ve sabah uyandığımda da büyük bir tepki yığınının hem Irak'ta hem İran'da ortaya çıktığını gördüm. Size aktarmaya çalışacağım gelişmeleri ama çok önemli çünkü Kasım Süleymani IŞİD'le mücadelede, IŞİD'le savaşta çok öne çıkan bir güçtü. Ama tabii daha önce İran'ın Kudüs gücü dolayısıyla, yani bir şekilde bir dış istihbarat diye askeri bir örgüt olarak da algılamak lazım. Batı'da da çok tartışılan bir isim kendisi. Dolayısıyla bugün kendisine bakacağız. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği'nin karşılıklı saldırılar sonucunda, misillemeler sonucunda kuşatmaya alınması, Haçlı Şabi güçleri Halk Savunma Birlikleri tarafından söz konusu olmuştu geçtiğimiz günlerde ve bütün bu gelişmeler Suriye'den döndüğü söylenen Bağdat'a giden Hac Kasım'ın ölümüyle sonuçlandı. Hac Kasım'la birlikte ölenlerden birisi de Ebu Mehdi Mühendis idi. Haçlı güçlerinin komutanı, o da aynı şekilde önemli bir isimdi. Bugün bunların detaylarını birazdan aktaracağım size ama Alptekin Dursunoğlu'yla Yakın Doğu Haber sitesinin yorumcusu, Suriye İran üzerine kitaplarıyla tanıdığımız Alptekin Dursunoğlu'yla Hac Kasım'ın öldürülmesini konuşacağımızı belirterek başlayayım Eksen'e. Başlamadan tabii Libya tezkeresi de önemli. Dün TBMM'de kabul edildi. Türkiye Libya'ya askeri olarak müdahil oluyor. Bunun yolu açıldı. Bu gelişmeleri de aktaracağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında tekrarımız var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet. Hac Kasım'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine geleceğiz ama önce Türkiye'yi yakından ilgilendiren Libya meselesine bakmak istiyorum. Mecliste dün kabul edildi. 184 red oyuna karşı 325 oyla geçti. Tezkerenin içerisinde işte milli çıkarlara yönelik tehditlere karşı önlem, Libya'da gayrimeşru grupların Türkiye'nin çıkarlarına yönelik saldırılarını bertaraf etmek, kitlesel göç gibi riskleri önlemek, Libya halkına insani yardım sağlamak gibi unsurlar var. Büyük tartışmalar koptu. Saadet Partisi'nden iki milletvekili farklı tutum aldı. Muhalefet cephesi, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Vakit geçirmeden BM barış gücü gönderilmesi yolunda. Türkiye'nin Libya'da ucu açık ve içeriği belirsiz bir savaşa müdahil olması kaygıları dile getirildi. Tabii iç savaş devam ediyor. 2011'de Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana Libya'da ve yaklaşık %7 ile 10'unda etkili olan ülkenin batısındaki Trablus'ta, başkent Trablus ve Misrata'da gücü sınırlı bir hükümet var. İhvan bağlantılı bir hükümet bu. İktidar partisi tezkereyi savundu. Cumhurbaşkanı yardımcısı oyunları bozmaya Türkiye'nin devam ettiğini, Türkiye'nin Irak'ta hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini söyledi. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatleri korumak için atılmış bir adım olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun aynı şekilde güvenlik ve barışın korunması Libya ve Doğu Akdeniz'de vurguları yaptı. Hükümetin tutumu da bu şekildeydi. Trablus'taki Sarraç hükümeti açıklama yaptı. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettiler. Meşruiyetlerini vurguladılar. Sivilleri korumak hakkına sahip olduklarını vurguladılar. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne İçişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı. Kanunlara dayanarak imzalandı denildi bu muhtıra. Ancak tabii problemler eksik değil. Çünkü zaten Libya iç savaşta ve tanınmayı sağlayan Süheyra Anlaşması Fas'ta yapılmış 2015 tarihli anlaşma zaten uygulanmıyor. Seçilmiş bir hükümet yok. Çatışan taraflar, aşiretler var. Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu tezkereye tepki gösterdi. Halkı Türk birliklerine karşı silahlanmaya çağırdı. Ulusal ordu ana vatanı korumanın halkın görevi olduğu vurgusuyla Birleşmiş Milletler'in Libya özel temsilcisi Hassan Selame barış görüşmelerinin başlamasını umduğunu söyledi Ocak ayının ortalarında. Tabii Türkiye'nin müdahale olması nasıl değiştirecek tabloyu, herkes bunu tartışıyor. Komşu ülkeler Türkiye'nin bu varlığından rahatsız. Mısır Türkiye'ye acilen yanıt verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Libya'ya asker konuşlandırmasının Akdeniz bölgesinde istikrarı olumsuz etkileyeceğini, Türkiye'nin hamlesine acilen yanıt verilmesi gerektiğini, BM'nin Libya'ya yönelik ambargo ve silah sevkiyatının delindiğini, dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'nin kararını Türkiye'nin deldiğini söyledi. Şimdi tabii Trablus'ta Haftar güçleri ve Libya Ulusal Ordusu'nun ilerlediği yolunda haberler var. Bu işin sonu nasıl bitecek diye herkes merakla bekliyor. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin gerekçesi Türkiye tarafından Doğu Akdeniz'de işte Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından ekonomik kaynakların paylaşımı yolunda adımlar atılması olarak gösteriliyor. Türkiye'nin İskenderun Körfezi'ne sıkıştırılması, kimileri bunu Libya ile yapılan deniz alanlarını sınırlama anlaşmasıyla ve bunu tamamlayan savunma anlaşmasıyla hükümetle yapıldığı için batıdaki aşılabileceği görüşünü dile getiriyor. Kimileri bu olayın bununla bir alakası olmadığını dile getiriyor. Ama komşu ülkeler rahatsız, sadece Mısır değil. Cezayir'den açıklama geldi. Libya'da barışçı çözüme destek için girişim başlatacaklarını top tüfek çözüm değil vurgusuyla açıkladı. Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum. Aynı şekilde Tunus'ta da tamamen Türkiye'nin tezlerine destek verilmediğini biliyoruz. Rusya'dan tepkiler geldi tabii. Liberal Demokrat Parti lideri Jirinovski tezkerenin hatalı olduğunu söyledi. Dış müdahale krizi sadece kötüleştirir dedi. Çok da itibarlı bir isim Jirinovski tabii, o da tartışılır Rusya'da. Ama Rusya'da diğer vekiller, Duma'nın Dış İlişkileri Komitesi Başkanı Leonid Ruski örneğin, Türkiye'nin asker göndermesinin durumu daha kötüleştireceğini söyledi. Barışçı çözüm yollarının aranması gerektiğini söyledi. Ülkede ikili bir iktidar ve iç savaşın zaten olduğunu söyledi. Dolayısıyla bir tarafa vurgu yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda konuştu. Hem Libya hem Suriye'deki durumu dile görüştükleri belirtiliyor. İkili işbirliklerini vurguladıkları belirtiliyor. Beyaz Saray'ın açıklaması ise Libya'daki durumun daha da karmaşık hale gelebileceği yönünde Trump'ın Erdoğan'ı uyardığı vurgusu vardı. Doğrusu bu Trump'ın Libya ile ilgili açıklaması, tezkere ile ilgili açıklaması biraz hafif kaçmış gibi geldi bana. Amerika Birleşik Devletleri Libya'da hangi tarafı seçeceğine tam da karar veremedi. Değerlendirmeleri yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasında sadece işler daha da karışabilir uyarısının geldiğini belirtmekte fayda var. Bu arada tabii dün de aktarmıştım, İsrail ve Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arasında Atina'da İsmet Anlaşması Doğu Akdeniz gazının taşınması dair bu anlaşma imzalanmıştı. Türkiye'yi diplomasi sahasına bütün güçler davet ediyorlar. Yunan Başbakanı da aynı şekilde bir yandan haklarını savunacaklarını, taviz vermeyeceklerini söylerken diğer yandan Türkiye'ye barışçı bir çözüm çağrısında bulunmuştu. Ama Türk Dışişleri Bakanlığı bu anlaşmaları kendisine yönelik olarak algılıyor. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışlanmaya çalışıldığı görüşü dile getiriliyor. Böyle gelişmeler, Libya tezkeresini tartışmaya devam edeceğiz daha önümüzdeki günlerde. Geçtiğimiz hafta Kanal İstanbul'la ilgili gelişmeleri Montrö'den bakarak değerlendirmeye almıştık. Burada sadece İstanbul Boğazı değil, ÇED raporunda İstanbul projesi için, Kanal İstanbul için ÇED raporunda Çanakkale'den de bir kanal açılması ve Kanal Çanakkale'nin önerildiği ortaya çıktı. Çok uzun bir rapor bu. Okuyanlar döküyor. Tabii bu durumda Montrö-Boğazlar Sözleşmesi'nin gerçekten Cumhurbaşkanı tarafından tartışmaya açılmasının ardından dikkat çekici bir husus. Bunu da tekrardan değerlendirmek lazım. Bir not olarak size aktarmak istiyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib'deki durumu görüşmek üzere toplanacak ve Türkiye'ye İdlib'de El-Kaide'nin ve Heyet Tahrir Şam Suriye'deki El-Kaide'nin Suriye ordusu karşısında son saldırıları ve Suriye ordusunun harekata başlaması söz konusuydu. Türkiye'ye yönelik yeni sığınmacı akımından korkulurken yine ki Süleyman Soylu İçişleri Bakanı 250 bin kişilik bir göç hareketinin söz konusu olduğunu söyledi. İdlib'de savaşın bitmemesi böyle yönleri var. Bu notu da Suriye üzerinden aktarmış olayım size ve biraz tabii İran'a hemen geçmek gerekiyor. Kasım Süleymani'ye geçmek gerekiyor. Evet, Kerkük'te Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu K1 üssüne yapılan saldırılar ardından Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği'nin kuşatma altına alınması, Haçlı Şabi güçleri yani IŞİD'le savaşta kurulmuş halk savunma birliklerinin harekete geçmesi büyük bir gerilim yaratmıştı. Amerika ile Haçlı güçler arasında Iraklılar bu ki zaten Ekim'den beri protesto gösterileriyle, iç sorunlarıyla sarsılırken bir anda Irak üzerinde bir Amerika-İran savaşı mı kopuyor diye kendi aramızda da neler olup bitiyor. 2003'te Amerikan işgaliyle başlayan şifahi İran-Amerika uzlaşması bozuluyor mu diye düşünürken dün gece saatlerinde asıl vaka düştü. Devrim muhafızları komutanı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani Bağdat havaalanında yine aynı şekilde Haçlı Şabi komutanı Ebu Mehdi mühendisin de bulunduğu araçta hedef alındı ve öldürüldü. Büyük bir olay bu tabii. Haç Kasım adıyla bilinen Kasım Süleymani ile birlikte 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklamaları geldi sabaha karşı. Beni de uyutmadı açıkçası bu gelişmeler, çünkü gerçekten kimileri 3. Dünya Savaşı başladı değerlendirmeleri bile yaptılar. Irak ordusundan askerlerin de yaralandığı, Amerika ve Fransa'nın füze savunması sistemleriyle karşılık verdiği Katyuşa füzelerinin de düştüğü ve önce zaten başka ölümlerden şüphe edildi ama daha sonra kısa bir süre sonra kaynaklardan öldürülenin Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi mühendis olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri hemen saldırıyı üstlendi ve Trump'ın talimatıyla Pentagon bu saldırının yapıldığını duyurdu. İşte bir görüntüler yayınlandı. Yüzük, meşhur yüzüğü var Süleymani'nin. Önce füze saldırısı sonra helikopter saldırısı yaptıkları söyleniyor. Burada Trump tweet hesabından Amerikan bayrağını paylaştı. Pentagon ve Beyaz Saray'dan Kasım Süleymani'nin Amerika'nın düşmanı olduğu vurguları yapıldı. Amerikan personelini yurt dışında korumak için kararlı savunma eylemi gerçekleştirildiği dile getirildi. Tabii şimdi Kasım Süleymani'nin öldürülmesi şöyle bir şey. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Irak'ta İran tarafından hedef alınıp öldürüldüğünü düşünün. Yahut da işte Savunma Bakanı'nın hedef alıp öldürüldüğünü düşünün yahut da CIA başkanının öldürüldüğünü düşünün. Böylesine önemli bir vaka. Konvoyun görüntüleri Irak'ta tabii bu arada Kudüs gücü koordine eden bölgede direniş cephesi diye anılan İran, Irak, Lübnan'a uzanan Suriye'de var tabii ki hatta koordinasyon göreviyle bulunan böyle bir uluslararası tabii ki yanı olan bir yapılanma. Dolayısıyla da sadece İran'dan değil herkesten de tepkiler yağdı. Ayetullah Ali Sistani Irak'ın daha temkinli duran İran'a karşı temkinli duran en yüksek dini merci açıklama yaptı. Irak'ın egemenlik haklarının ihlal edildiğini söyledi. Tabii bu arada Irak'ın egemenlik hakları mütemadiyen ihlal ediliyor. Onu unutmamak lazım. Amerika'nın işgali bitti mi gerçekten? İran'ın etkisi aynı şekilde Şiilik üzerinden Irak'ta büyük. Dolayısıyla bu açıklamalar ve yeni tartışmaları da tetikleyecek bir durumla karşı karşıyayız. Irak Başbakanı ki görevinden istifa ettirilmişti ve yerine hükümet bir türlü kurdurulmuyordu. Amerikalıların da etkisiyle Irak Başbakanı Abdülmehdi de suikasti kınadı. Kasım Süleymani tabii Saddam Hüseyin'e karşı gizli operasyonları filan da yürüten önemli bir isim. Amerikan karşıtı tabii bölgedeki damarın nokta ismi, öyle demek lazım. Lübnan, Irak, Filistin'e uzanan kollar var. Ama bölgede daha çok El-Kaide ile bağlantılı Sünni gruplarında çok haz etmediği bir isim olduğunu belirtmek lazım. Ve Irak'ta bazı suikastin haberi duyulmasından sonra sevinç gösterilerinin yaşandığını da belirtmek lazım. İran tabii çok büyük tepki verdi. Suçluların intikamının alınacağı söylendi. Ayetullah Ali Hamenei doğrudan Kasım Süleymani ona rapor veriyordu, dini lidere. Süleymani'yi öldüren suçluların mutlak bir intikam bekliyor. Amerika ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu katlayacak açıklaması yaptı. Amerika'ya karşı uluslararası bir direniş ve acı bir intikam alınmasından söz edildi. Hizbullah lideri, Lübnan'daki Hizbullah hareketinin lideri Nasrallah da aynı şekilde katillere adil bir ceza verilmesinden söz eden bir açıklama yaptı. Yerine geçecek isim de bu arada belli oldu. Tuğgeneral İsmail Kahani atandı Kasım Süleymani'nin yerine. Tabii petrol fiyatları son 4 ayın zirvesine çıktı. Bu suikastin ardından Suriye'den Bağdat'a uğradığı dönüşte söyleniyor. Sabah İran'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı vardı. Normalde İran daha sakin bir güç. Hesabını, kitabını, zamanını kendisi belirleyerek adım atmasıyla tanınan bir güç ama bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'ne çok daha seri yanıt verebileceği, misilleme yapabileceği söyleniyor. Amerikalılar vatandaşlarına Irak'tan ayrılma çağrısı yapıyorlar. Süleymani nedeniyle, öldürülmesi nedeniyle yabancı petrol şirketlerinin özellikle mesela Amerikalı vatandaşların Basra bölgesinden tahliyelerinin gündeme geldiği söyleniyor. Dolayısıyla bu nasıl sonuçlanacak? Hakikaten dikkat çekici. Amerika'da da tartışmalar var. Vatandaşları Irak'tan acilen terk etmeye çağıran Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede tepkiler var burada. Tutarlı bir strateji yerine İran'a karşı provokasyonu seçtiği yolunda Demokrat Senatör Chris Murphy'nin açıklamaları vardı Trump özelinde. İsrailliler tabii bu arada İran'ın hışmıyla karşılaşabilirler. İsrail Savunma Bakanı üst düzey askeri yetkililerle görüşüyor. Önlemleri konuşacaklar. Bu arada rivayet o ki İsrail Başbakanı Netanyahu bakanlarına bu suikastla ilgili çok yüksek sesle konuşmamaları talimatı vermiş. Dış temsilciliklerde güvenlikleri İsrail arttırmış vaziyette. Rusya Süleymani'nin öldürülmesinin bölgede gerilimi tırmandıracak maceraperest bir adım olduğu değerlendirmesini yaptı. Rus Dışişleri Bakanlığı kaynakları aynı şekilde Haçlı Şabi komutanı Ebu Mehdi El Mühendis'in öldürülmesini de öyle Şii milislerle Amerika arasında yeni çatışmaların habercisi olarak bu durumu değerlendiriyorlar. Çin normalde bu tarz konularda çok açıklama yapmaz, kendisine uzak coğrafyalarda. Çin Dışişleri Bakanlığı da tarafları gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmeye, soğukkanlılığı sürdürmeye çağırdı ama tabii bu mümkün olabilecek mi, bunu göreceğiz. Amerika yakın zamanda İran, Rusya ve Çin'in ortak tatbikatı vardı, ben de aktarmıştım size, deniz tatbikatı Aralık ayının son 3 gününde gerçekleştirilmişti. Orada bunu önlemeye çalıştığı yolunda haberler vardı. Bakalım Rusya Çin cephesi nasıl hareket edecek, bunu göreceğiz. Efendim başka haberler de var ama hepsini aktaramıyorum size çünkü vaktim de yeterli olmuyor. Hakikaten Kasım Süleymani vakası pek çok şeyi değiştirebilecek nitelikte bir vaka. Birazdan bu meseleyi Alptekin Dursunoğlu ile Farsça bilen, İran'ı yakından takip eden, Suriye üzerine kitaplarıyla tanınan Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Alptekin Dursunoğlu var. Yakın Doğu Haber internet sitesinin yazarı, kurucusu. Suriye ile ilgili, İran'la ilgili kitaplarıyla tanıdığımız. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Ben teşekkür ederim Alptekin Bey. Şimdi hakikaten çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Dün sabaha karşı haberler gelmeye başladı. Aslında akşam geç saatlerde Bağdat Havaalanı'nın vurulduğu yolunda haberler vardı ve devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesiyle karşı karşıyayız. Tabii çok önemli bir gelişme hem Suriye'de ve Irak'ta IŞİD ve El-Kaide'ye karşı savaşta öne çıkan bir isim. Kendisi çok da tartışmalı, Batı dünyasında tabii ki farklı algılanan bir isim. Ama İran'da çok büyük tepkiler ve Irak'ta elbette yaratmış gözüküyor. Öncelikle sıcağı sıcağına toparlamaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Hamaney ile Trump'ın da atışmasına varan bir takım gelişmeler olmuştu ve Trump bedel ödersiniz ağır demişti. Hamaney bir şey yapamazsınız demişti, üstüne geldi. Nasıl görmek lazım bu suikasti bütün gizemleriyle, arkasındaki gizemleriyle birlikte?
Şimdi İran yani gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerekse Lübnan'da Amerika'yla doğrudan savaşa sürükleyecek bir pozisyon almaktan özellikle kaçınıyordu. Büyük bir tahammül gösteriyordu, sabır gösteriyordu. Bir takım krizli noktaların kenarından dolaşıyordu. Yani bu ülkeleri, Lübnan'ı, Irak'ı ve Suriye'yi İran'la Amerika arasındaki savaşın bir alanı haline getirmekten sakınıyordu. Bunu şuna dayanarak söylüyorum. Mesela Suriye'yi düşünün. Yani İran, Suriye sahasında özellikle Deir ez-Zor'da, El-Kemal'de bir takım fiili durumlar yaratarak oradaki Amerikan askeri varlığını hedef alıp hem Rusya'yı hem de Suriye'yi, çünkü sonuçta Suriye'deki gelişmelerde müttefiktiler bunlar, bunları Amerika'ya karşı pozisyon almaya zorlayacak adımlar atabilirdi. Bunu yapmadı. Irak'ta yine aynı şekilde yani Haçlı Şabi'yi veya Irak hükümetini Amerika ile ilgili kendi sorunları noktasında harekete geçirebilecek ya da orayı bir savaş alanı haline getirebilecek adımlar atabilirdi. Bunu yapmadığı gibi tam tersine mesela hükümet kurulmaması, hükümetin düşürülmesi, ardından da şimdilerde de hükümetin bir türlü kurulamaması süreçlerinde mesela İran hep itidal çağrısı yaptı. Örneğin hem Lübnan'da hem Irak'ta eğer bu hükümetlere, yani Saad Hariri başbakanlığındaki Lübnan hükümetini ve Adil Abdülmehdi başbakanlığındaki Irak hükümetini düşürürseniz burada bir otorite boşluğu olur. Devlet yeniden devlet gücünün toparlanması zor olur diyerek yani Irak'ın ve Lübnan'ın bir anlamda maslahatını gözetmeye çalıştı. Öte yandan da bütün bu süreçler boyunca da sadece kendisini, doğrudan kendisini hedef alan kışkırtmaları, Amerika'nın kışkırtmalarına cevap verdi. Mesela işte Amerika'nın doğrudan kendi hava sahasını hedef alan bir adımına karşılık Amerika'nın o son derece gelişmiş insansız hava aracını düşürdü mesela. Bundan sakınmadı. Yine İngiltere'nin kendi gemisini çekmesine karşılık misilleme yaptı. O da İngiltere'nin gemisini çekti. Fakat şimdiye kadar gösterdiği, yani sadece kendine yönelik, doğrudan kendine yönelik bir adım atılırsa cevap veren ama örneğin Suriye'de, örneğin Irak'ta İranlıları veya İran'ın müttefiklerini hedef alan saldırılara karşı ne İsrail'e doğrudan ne de Amerika'ya doğrudan cevap verme yoluna gitmemişti şimdiye kadar. Yani demin de söylediğim gibi kenardan dolaşmaya çalışıyordu. Şimdi Amerika çok çok çok büyük bir adım atmış oldu. General Kasım Süleymani bir hedef alarak artık İran'a, yani bu kenardan
savaş açmak mı demek şey, hocam bu? İran'a savaş açmak mı demek? Öyle değerlendirmeler var çünkü.
Aynen. Ben de aynen öyle dedim. Yani bu şey kesinleştikten sonra ilk yazdığım tweet de buydu. Bu açık bir savaş ilamıydı. Yani Amerika şimdiye kadar İran'ın Irak'ta, Suriye'de ve Lübnan'da sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorunda olduğu için karşılık veremeyeceği şeyini, mevcut durumunu bir zayıflık olarak telakki ediyordu ve bu Amerika'nın adımlarını daha da giderek arttırmasına neden oldu ve bu son adım ama artık şey bırakmadı. Yani bundan sonra artık İran'ın yani İran açısından bir anlamda kırmızı çizgi aşılmış oldu. Peki bu ne olabilir? Yani bunun sonuçları ne olabilir? Şimdi General Kasım Süleymani ile ilgili olarak ben bizim basında yapılan yorumlara bakıyorum. İşte herkesin dilinde bir vekalet, vekil güçlerdir, muhabbetidir gidiyor. Bakın, General Kasım Süleymani Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de ve Yemen'de çok geniş bölgesel bir alanda müttefiklere sahip. Ancak bu ülkelerde saydığım bu müttefikler General Kasım Süleymani'nin emir komutasındaki veya onun kurdurduğu örgütler veya müttefikler değil. General Kasım Süleymani veya İran'la aynı doğrultuda olan, aynı doğrultuda oldukları için de uluslararası emperyalist güçler tarafından hedef alınan çevrelerinden. Mesela Suriye devleti niçin hedef alındı? İran'la müttefik olduğu için, Amerika'yla sorunlu olduğu için. Yani Suriye devletinin tırnak içinde diktatörlük yapısıyla ilgili miydi bütün bu Arap Baharı dediğimiz sorun? Yani eğer Amerika açısından diktatörlük öyle rejim devirmeyi gerektirecek bir şeyse neden Ürdün, neden Mısır, neden Suudi Arabistan, neden Katar hedef değil de niçin?
Hocam tabii orada rejim herhalde şey, mesela Kasım Süleymani'nin 99'da öğrenci protestolarını bastırmaktaki şey. Ama tabii enteresan bir biçimde herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu halklarının hayrına hareket ettiği yönünde bir fikir var.
Hayır, o çok saçma bir şey. O hangi yani o çok cahilce bir şey. General Kasım Süleymani'nin öğrenci olaylarının bastırılmasıyla ne alakası var? General Kasım Süleymani İran devleti içerisinde, ordusu, güvenlik güçleri içerisinde iç güvenlikle ilgili bir yönü yok ki. Yani İran'ın polisi, iç güvenlik birimleri mi tükenmiş de yani General Kasım Süleymani iç güvenlikle ilgili bir meselede öğrenciye müdahale edecek. Yani çok saçma bir şey bu. Yani bununla hiçbir alakası yok. Benim demek istediğim şu. Filistin'deki Hamas, İslami Cihat General Kasım Süleyman'ın vekil gücü değil. Hamas, İslami Cihat, Suriye Devleti, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Ensarullah, bunlar bölgesel olarak İran'la veya İran'ın öngördüğü hedefler doğrultusunda hareket eden güçler ve General Kasım Süleyman'ı da bu güçleri, bu örgütlerle ilişkilerini koordineli hale getiriyor. Yani bunlar mesela Hamas, General Kasım Süleymani istediği için var olan bir örgüt değil. Suriye devleti General Kasım Süleymani istediği için işte bu mevcut politikasını sürdürüyor falan değil. Hizbullah General Kasım Süleymani istediği için Hizbullah değil. Veya Yemen veya Irak'taki Haçlı Şabi. Demek istediğim bunlar yani vekil güç tanımlamasına uyan şeyler değil. Vekil güç ne demektir? Şimdi mesela Suriye'de İslam Ordusu diye bir grup vardı değil mi? Suriye'de İslam Ordusu grubu doğrudan Suudi istihbaratının finansıyla ayaktaydı. Suudi istihbaratı finansı kestiği anda İslam Ordusu diye bir şey kalmadı. Var mı şu an bir İslam Ordusu adlı bir örgüt? Bir zaman Tevhid Tugayları diye bir örgüt vardı Suriye'de, adından çokça söz edilen. Yani öyle ki Suriye'deki bütün askeri harekat adeta onun üzerine bina edilmişti. Türkiye'ye de defalarca geldi bunun lideri. Şimdi şu an bu örgütün isminden bahseden var mı? Hayır, yok. Neden? Çünkü bunlar vekildi, paralı askerdi. Yani bu söylediğim General Kasım Süleymani ile ilişkili olan güçlerin hiçbirisi gerek devlet olarak Irak ve Suriye, gerekse örgüt olarak Hizbullah, Ensarullah, Hamas veya İslami Cihat, bunlar İran istediği için var olan güçler değil. Ama İran'la Amerika konusunda, İsrail konusunda ve Suudiler vesaire konusunda, yani Suudi ekseni konusunda aynı düşünen, aynı stratejiye inanan örgütler veya güçler. İşte General Kasım Süleyman'ın mahareti şuydu. Bu güçler arasında ideolojik şeyine de bakılmaksızın, ideolojik ayrım da gözetilmeksizin, direniş ekseni, direniş çatısı altında birleşebilecek ve ortak adımlar atabilecek bu örgütler arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlıyordu. Öyle ki Irak'ta Haçlı Şabi güçleri ve Suriye'de mesela terörle mücadeleye katılıyordu. Evet, buyurun.
Evet, şunu soracağım. Şimdi tabii burada bu suikasti Amerika Birleşik Devletleri'nin becerebilmiş olması da bir başka sorular akla getiriyor. Bu şimdi kendisi hayır, tabii çok önemli bir isim.
Hayır, bir şey değil ki General Kasım.
Şimdi yani hocam şöyle bir şekilde Hamaney'in yaşlanması, rahatsızlıklarına dair yansıyan haberler var. Ne kadar doğru bilemiyoruz ama Hamaney sonrası gelişmelerde etkili olabilecek bir figür olmasından da bahsediliyordu bir şekilde ve burada tabii bir anda Suriye'den herkes Beyrut dedi ama galiba Suriye'den Bağdat'a gelmiş aynı araçta Ebu Mühendis de çok önemli bir isim IŞİD'le savaşta. Bunun arkasında İran'daki bir takım güçlerin olabileceği iddiaları var. Ona nasıl bakmak lazım? Yani nereye oturuyor bu anlamda?
Çok saçma bir iddia. Yani
şunu da ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Şimdi tabii Amerikan elçiliğinin bir şekilde geçtiğimiz günlerde basılmış olması ki biz sizinle konuştuğumuzda bugün için sözleştiğimizde daha çok Irak'taki krizi konuşacaktık. Hani hiç Kasım Süleymani de hesapta yoktu, üstüne geldi. Hamaney'in yeniden böyle bir Tahran baskınını anımsatacak görüntülerden Bağdat'ta hoşlanmayacağı zamanlaması üzerine bir şekilde Kasım Süleymani'nin Bağdat'a gitmiş olması ve bu şekilde yani büyük bir şans değilse eğer içeriden bir ihanet mi var soruları yaratıyor çünkü. O yüzden bunca soru olduğu için biraz da soruyorum nereye oturduğunu nasıl anlamak lazım bunu?
Anlıyorum. Ya önce şu şeyi düzeltmekle başlayayım. Yani Ayetullah Hamaney'in yerine Kasım Süleyman'ın gelmesi diye bir şey olamaz. Çünkü yani İran'daki sistemi birazcık bilen bilir ki İran'da işte velayet-i fakih diye bir sistem var. Ayetullah Hamaney'i yani İslam devrimi liderinin işte dini otorite olması gerekiyor. Yani Kasım Süleymani gibi bir askerin yani
onun etkili olabilir.
Yani o öyle bir şeyinin olabilmesi mümkün bile değil. Yani ne yasal olarak, ne pratik olarak, ne teorik olarak böyle bir şey mümkün değil. İkincisi o bahsini ettiğiniz elçilik olaylarının sonlandırılması meselesi işte demin lafa konuşmaya başlarken işaret etmeye çalıştığım sorumluluk duygusu çerçevesinde atılmış bir adımdı. Şimdi Amerikalıların El-Kaim üstünde hedef aldıkları, öldürdükleri 28 Haçlı Şabi savaşçısına, askerine karşılık bunlar da Haçlı Şabi'de ve Iraklılar da Amerikan elçiliğini kuşattılar. Ve ikinci gündeki sabahleyinki hava şöyleydi. Bu kuşatma ila nihaya devam edecek. Ve bunun cevabı bu şekilde elçilik kuşatması şeklinde verilecek. Doğrusu ben kişisel olarak bunu bekliyordum. Hatta bazı Iraklı gazeteci arkadaşlarla konuştuğumda da aşağı yukarı bu tür değerlendirmeler yaptılar. Fakat akşam saatlerine doğru Irak hükümetinin başbakanı yani istifa ettirilen başbakanı elçiliğin işte uluslararası yasalar çerçevesinde işte saygın olması, korunması gerektiğini söyledi ve göstericilerden orayı terk etmesini istedi. Şimdi Haçlı Şabi hemen bunun ardına şu açıklamayı yaptı. Yani Irak devletinin itibarı ve Irak hükümetinin kararına saygı çerçevesinde biz elçilik etrafında bulunan işte göstericilerin bölümünü terk etmesini istiyoruz.
Şimdi neden böyle bir adım atıldı? Şimdi Haçlı Şabi bunun adını Irak'ta silahlı kuvvetlerin bir parçası. Yani Irak ordusu gibi, Irak polisi gibi Haçlı Şabi'de silahlı kuvvetlerin bir parçası. Bu nasıl olarak böyle? Ve Amerika'nın terör biliyorsunuz
uyduğunu belirterek ve bir anlamda yani yapıcı bir adım atmış oldu, sorumlu bir adım atmış oldu. Dolayısıyla da ben doğrusu aynen belirttiğiniz gibi yani bugün normalde eğer Kasım Süleymani olayı olmamış olsaydı biz bugün bunu konuşacaktık ve ben şunu söyleyecektim doğrusu. Yani elçilik şeyi devam etmediği için ben bir başka Amerikan üssünün sahada askeri olarak hedef alınarak cevap vereceğini ve bu işin böyle düşük yoğunluklu olarak gideceğini öngörüyorum diyecektim. Ancak Kasım Süleyman'ın hedef alınması, Ebu Mehdi Mühendis'in hedef alınması olayı öyle düşük yoğunluklu süren bir çatışma olmaktan çıkarıp bir savaş potansiyeline dönüştürdü. Yani şu an
peki hocam ne yapabilir İran bundan sonra? Şimdi herkes bunu tartışıyor. Şöyle bir yandan tabii İran'ın sabırlı bir güç olduğunu biliyoruz. Kendi istediği zamanda zamanlamayla misillemede bulunduğunu daha önce gördük. Ama diğer yandan da bu hakikaten çok daha büyük bir şey. Bu geçmişte örneğine rastladıklarımız. Yani bir taraf böyle diyor. İran çok komutanlar yetiştiriyor. Yeni atama kararı da geldi yerine ama bir yandan da hayır, bu İran tarafından böyle karşılanamaz. Amerikalılar Basra'daki petrol şirketleri çalışanlarını da çekmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla daha seri bir biçimde bir yanıt gelebilir mi? Yanıtın boyutları ne olabilir sizce?
Şimdi zamanlamayı bilemem ama kapsam açısından bu sadece İran'la sınırlı olmayacak. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Çünkü General Kasım Süleymani sadece bir İranlı komutan değildi. Yani mesela İran Genelkurmay Başkanı olsa bu sadece İran Ulus Devleti'ni ilgilendiren bir problem bir düşünülebilirdi. Fakat General Kasım Süleymani işte demin saydığımız bölgedeki bütün müttefik güçleriyle yani örgütlerden, tek tek örgütlerden devletlere, Suriye ve Irak'ı kastederek söylüyorum. Bunlarla ilişkili bir güç olduğu için bir anlamda direniş ekseni dediğimiz, direniş ekseni, kendisini direniş ekseni çatısı altında gören, tanımlayan bütün grupların ortak bir anlamda koordinatörü olduğu için ve bunun saygın bir isim olduğu için çoğu insan bunu mesela Mehdi Mühendis'in öldürülmeden birkaç gün önce basına yansıyan bir şeyi var. Ben kendimi diyor Haç Kasım'ın İranların tabiriyle askeri olarak görüyorum ve bununla iftihar ediyorum diyordu. Hem de Farsça olarak konuşuyorum. Şimdi General Kasım Süleyman'ın işte Hamas'ından tutun da şeye kadar Ensarullah'a Suriye'deki Suriye ordusuna veya Hizbullah'a varıncaya kadar böyle bir ağırlığı ve saygınlığı var. Dolayısıyla da General Kasım Süleyman'ın vurulması bu saydığımız direniş ekseninin tamamını hedef alan bir saldırı. Dolayısıyla da buna cevabın sadece İran'ın ulus devlet olarak İran'ın bir tepkisi ile sınırlı kalmayacağını ben kişisel olarak düşünüyorum. Evet, İran bu işi sadece onlara havale etmeyecek tabii. İran devlet olarak doğrudan kendi askeri olduğu için İran kendi intikamını alacak muhtemelen ama bunun intikamı Lübnan'da alınabilir. Lübnan'da işte Hizbullah tarafından şeyden alınır, işte İsrail'den alınabilir. Bunun intikamı Ensarullah tarafından işte Suudilerin, Suudi Arabistan'daki Amerikan üslerinden alınabilir vesaire. Yani örnekleri arttırabiliriz. Bunun intikamı Deir ez-Zor'daki Amerikan petrol, Suriye petrollerine çöken Amerikalılardan alınabilir. Yani bundan sonraki süreçte Amerikalılar artık kendini bu bölgelerde güvenli hissedemeyecekler. Yani ben Suriye'ye işte 100 askerle, 300 askerle işte ceketimi asarak da dolaşabilirim. Ben yolun bir tarafından giderim, Suriyeliler de öbür tarafından gelir, ben rahatlıkla geçerim, rahatlığı içerisinde bana kalırsa olmayacak.
Peki hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarihin şu noktasında böyle bir işi hesaplamadan yapmış da olamayacağına göre Trump döneminde, tabii ki Trump'ın İran'a karşı sertlik yanlısı tutumunu biliyoruz ama öte yandan Orta Doğu'dan çekilmekten de bahsedip duruyordu. Etrafındaki işte neokonların izin vermediği, bunun uygulanmasına değerlendirmeleri vardı. Amerika Birleşik Devletleri hangi hesapla böyle bir şeyi yapmış olabilir?
Vallahi şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile artık yani Trump, yani hani Amerikalılar çok seviyorlar ya başka ülkeleri, böyle hoşlanmadıkları ülkelere rejim diye bahsetmeyi. Şimdi aslında Amerika için tam böyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Yani Amerikan devleti diye bildiğimiz o işte klasik devletin şiarları, vizyonu, öngörüleri, hedefleriyle Trump yönetiminin yaptıkları arasında bir paralellik görüyor musunuz? Mesela işte örneğin bir tane örnek olarak söyleyeyim. Hem Nancy Pelosi'nin hem de Bernie Sanders'ın ben açıklamalarını gördüm. Yani atılan bu adımdan bunun çok büyük bir kışkırtma olduğunu ve çok büyük kan dökülmesine ve milyarlarca, trilyonlarca dolar harcanmasına sebep olacak büyük bir savaşı tetikleyebileceğini söylüyor ve Trump'ı suçluyor. Şimdi yani Amerikan rejimi dediğimiz şey elbette çok komplike bir şey ama yani Trump dediğimiz fenomeni de çok ayrı bir yere koymak gerekiyor. Yani Trump bir şeyi hesapladığı için mi yaptı? Evet, yani Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre emri Trump vermiş ama bu gerçekten sebebinin sonucunu hesaplayarak mı bunu yaptı, yoksa işte tırnak içinde cahil cesaretiyle mi bunu yaptı? Ben doğrusu onu çok kestiremiyorum. Çünkü yani sabahleyin yani bizim saatle söylüyorum, bizim saatle işte geceleyin işte bu bir tehdittir İran'a yönelik olarak söylüyor. İran ağır bedel ödeyecek, bu bir uyarı değil tehdittir açıklaması yapıyor. Sabahleyin işte biz İran'la savaştan yana değiliz, barıştan yanayız. İşte İran'da barıştan yana olmalıdır vesaire gibi açıklama. Ben barışı çok seviyorum diye açıklama yapıyor. Bir taraftan işte Körfez'e şey gönderiyor hatırlarsanız birkaç ay önce. Savaş gemileri, uçak gemileri. İran uçak insansız hava uçağını düşürdükten sonra daha fazla insan kanı dökülmesin diye onlar da bizim insansız hava uçağımızı vurdular. O yüzden ben müdahale etmekten vazgeçtim diyor. Yani Trump yönetiminin aldığı bir kararla ve attığı bir adımla ilgili olarak ben yani Amerikan resmi kurumlarının işte ölçüp biçip hesaplayarak adım attığı bir karar olarak doğrusu pek göremiyorum bunu. Yani soğukkanlı, aklı başında gerçekten devlet sorumluluğuyla düşünen Amerikalılar bu düşünce kuruluşları olabilir veya siyasiler olabilir. Trump'ın attığı bu adamı çok hesapsız ve yanlış buluyorlar.
Hocam mühendis hikayesi de var tabii, yani o da çok önemli bir isimdi. Son olarak çok kısa rica edeceğim, vaktimi çok uzattım çünkü, ama Ebu Mühendis de önemli bir isimdi IŞİD'le savaşta. Ülkenin kuzeyinde vaktiyle Saddam'a karşı, Saddam'ın İran-Irak savaşı sırasında batıdan aldığı zehirli gazları İranlıların üzerine sıkması, Halepçe'de bulunmuş Kürtlerle omuz omuza savaşmış bir isim olarak tanınıyordu Ebu Mühendis. Onu da Sistani tabii egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Hep dengeleri gütmeye çalışır Sistani. Bir de çok kısa mühendisi de sormak istiyorum size. Onun da bu suikaste öldürülmesine.
Tabii Ebu Mühendis Lübnan'da işte Hizbullah içerisinde Seyyid Hasan Nasrullah neyse, Irak'ta da Haçlı Şabi içerisinde Ebu Mühendis oydu. Yani Haçlı Şabi dediğimiz güçler Irak devletinin resmi güçleriydi. Yasal güçleri, yasal ulusal savunma güçlerinin bir parçasıydı. Ancak yani bir yönüyle de yani doğrudan işte ordunun ta kendisi de değildi. Yani böyle bir yarı özel gibi bir pozisyonu da vardı. Yani bu yönüyle biraz Lübnan'daki duruma benziyor aslında. Yani Hizbullah da Lübnan içerisinde hani bilindiği gibi Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan bir şey var. Üçlü bir şiar var. Buna işte altın üçgen diyorlar Lübnanlılar. Ordu, millet ve direniş diye. Şimdi ordu, millet, Lübnan halkı yani ve direniş derken de Hizbullah'ın silahlı gücü kastediliyor. Şimdi Irak'ta da ordu, Irak halkı ve direniş derken yani Haçlı Şabi'ye tekabül ediyordu. Nasıl ki Hizbullah Lübnan ordusunun doğrudan bir parçası değil ama Lübnan ulusal savunmasının bir parçası ise Irak'ta da Haçlı Şabi Irak içerisinde böyleydi. Yani biraz belki General Kasım Süleyman'ın işte o maharetini de, diplomatik siyasi maharetini de, ustalığını da veya dehasını da burada görmek lazım. Yani işte Yemen'de Ensarullah şeyde, Lübnan'da Hizbullah da, Irak'ta Haçlı Şabi bu şekilde koordine edildi, bu şekilde düzenlendi. Yani devletin bir parçası olarak yasal, yani yasa dışı bir örgüt değil. Ancak devletin zorunlu olarak Amerika'ya, Amerika'nın diktelerine, Irak devletinden bahsediyorum, Amerika'nın diktelerine boyun eğen o kırılgan durumunu da biraz devre dışı bırakmak için biraz özel bir pozisyon. Yani hem devletin içinde devlete bağlı ama Amerikan yaptırımlarına veya Amerikan'ın diktettirdiği politikalara da boyun eğmemek için biraz özel durma noktasındaydı. Haçlı Şabi'nin öyle bir pozisyonu vardı. Ebu Mehmet'in el mühendis de Haçlı Şabi'nin ikinci adamı.
Evet. Peki hocam çok...
Tabii ikinci adamı derken de aslında şunu söylemek lazım. Yani şu an Falih Feyyat Haçlı Şabi heyeti başkanı ama resmi niteliğinden dolayı yani Ebu Mehmet el mühendisin başkan yardımcısı olması da aslında işte aynen Irak ordusuna nispetle Haçlı Şabi nasıl özelse başkanlık olarak da resmi olarak başkan Falih Feyyat Irak resmi kurumunun bir parçası aynı zamanda başbakanın ulusal güvenlik danışmanı Ebu Mehdi mühendis ise onun yardımcısı yani daha özel bir pozisyonda. Yani bir anlamda şeyi var, yetkileri var ama sorumlulukları tırnak içinde devlet seçmek sorumlulukları daha az. Bu açıdan yani bir rahatlık kazandırıyor.
Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Çok konuşacağız önümüzdeki dönemde öyle gözüküyor. Bu büyük bir olay olduğunu tekrar hatırlatmak lazım. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet, General Kasım Süleymani Haç Kasım diye bilinen devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın öldürülmesini değerlendirdik. Yeni bir savaş çanları mı çalıyor bölge için? Amerika çekilecek mi? Yoksa bir şekilde daha fazla bir güçle Orta Doğu'ya girmek zorunda mı kalacak? İran ne yapacak? Bu soruların yanıtlarını aramaya devam edeceğiz. Efendim Muhsin Yegane'den Behet Gol Midam'la I Promise You İngilizcesi söz veriyorum ile veda edelim. Size hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.
اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دلشوره ها ناسم و از من گرفتی تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره اصلا نترس راحت برو بی من هیشگی به جز تو منو یادش نیست فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست بهت راحت باش دورم از تو دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من قول میدم
جای تو دلشوره دارم من.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.